Ayrım 21. Darbe, Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer, sayfa 274. Güney Vietnam'daki 1963 darbesinin Washington üzerindeki etkisi ağır oldu. Birçok politika belirleyicisini Birleşik Devletler'in Güney Vietnam'a karşı sorumluluğunun yeni bir boyuta ulaştığına inanmaya itti. Amerikan birliklerini geri çekme fikri darbeden önce delice görünüyordu ama darbeden sonra daha da deliceydi. Savunma müsteşarı William Bundy'nin dediği üzere kimse vazife tamamlanmadan geri çekilmeyi aklından bile geçiremezdi. Darbeyi tasarlamakta parmağı olan adamlardan birkaçı zamanla bunun feci şekilde akılsızca olduğunu düşünmeye başladılar. General Maxwell Taylor anılarında tarihi açıdan bakıldığında darbenin sadece bir felaket, ulusal bir felaket olarak görülebileceğini yazdı. Edward Lansdale korkunç, aptalca bir şey olduğunu söyledi. CIA'nın Doğu Asya'daki örtülü operasyonlar şefi ve daha sonra teşkilatın yöneticisi olan William Colby, Vietnam Savaşı'nın en kötü hatası olarak adlandırdı. Diem'in azledilmesini onaylayan Amerikalılar bunu Vietnam Savaşı'nı kazanmaya kararlı oldukları ve Diem'in galibiyet yolunda bir engel olduğunda karar kıldıkları için yaptılar. Bazılarının düşüncesine göre Diem ne de olsa öncelikle bir Amerikan eseriydi ve onu iktidara getiren Birleşik Devletler olduğuna göre idare edilmesinin zor olduğu ortaya çıkınca da onu azletme hakkına sahip olmalıydı. Bu yol tatsız da olsa Kennedy ile yardımcılarına savaşın herhangi bir şekilde kazanılma ihtimalinin olup olmadığı gibi ağır bir soruyla yüzleşmekten kurtarıyordu. Fakat bu 1963 yaz sonu sonbaharında darbe planının nasıl bu kadar hız kazandığını açıklamamaktadır. Gerçekleşmesini sağlayan insanların bazıları bile daha sonra bunun nasıl olduğunu kendilerinin de anlayamadığını itiraf ettiler. Arkasında kimse yoktu diye hayret etti Robert Kennedy 1965'te. Ne yapacağımızı kimse bilmiyordu. Politikamızın ne olduğunu kimse bilmiyordu. Bu tartışılmamıştı. Başkan Kennedy bazı dostlarına 1964'te yeniden seçilmesi halinde Amerikan birliklerini Güney Vietnam'dan çekeceğini söylemişti. Bunu yapıp yapmayacağı sonsuza dek bilinemeyecektir. 22 Kasım'da Diem'in suikaste kurban gidişinden sadece 20 gün sonra Kennedy de aynı akibete uğradı. Aynı hafta içinde yeni başkan Lyndon Johnson, Senatör Hubert Humphrey'e duvarında asılı olan bir Diem portresini göstererek "Onun ölümünde parmağımız vardı," dedi Johnson. "Şimdi de aynı şey burada oluyor." Darbeyi yürütmüş olan General Duong Phan Minh, Diem'den sonra Güney Vietnam'ın başkanı oldu. Savunma Bakanı ise General Tran Van Don'du. Kurdukları hükümet çoğu Diem ile Ngo Dinh Nhu'nun idamlarına yönelik öfkeden kaynaklanan ve ortalığı kırıp geçiren ihtilaflarla parçalandı. Yerlerini sağlamlaştırmayı hiçbir zaman başaramadılar. İktidarı sadece 3 ay ellerinde tuttuktan sonra bir diğer darbeyle alaşağı edildiler. Bunun ardından Güney Vietnam'a bir askeri diktatörler silsilesi hükmetti. İçlerinden ikisi General Nguyen Cao Cai ile General Nguyen Phan Thieu 1963 darbesinde önemli roller oynamışlardı. 1960'ların ortalarında Başkan Johnson, Amerika'nın Güney Vietnam'a yükümlülüğünü orada görev yapan Amerikalı asker sayısı 20 milyonu aşana kadar arttırdı. Vietnam Savaşı Johnson'ın başkanlığını mahvetti ve Amerikan toplumunu derinden sarstı. 30 Nisan 1975'te Birleşik Devletler'in alçaltıcı yenilgisiyle son buldu. Toplamda 58.168 Amerikan askeri orada çatışırken hayatını kaybetti. Vietnam'ın ölü sayısı ise çok daha fazlaydı. Vietnam Savaşı'nın anahtar dönüm noktası Diem'in iktidardan indirilişiydi. Çünkü Birleşik Devletleri yükümlülük sınırını geçmeye yöneltmişti. Kudretli Amerikalılara Güney Vietnam'da bir kan bağı geliştirdikleri ya da geri ödemeleri gereken bir borç aldıkları hissini vermişti. Stanley Carnot, Diem'in ölümünde Amerika'nın sorumluluğu ileri yıllarda Birleşik Devletler liderlerinin aklından çıkmayarak Vietnam'da daha ağır bir yük sırtlanmalarına sebep oldu diye yazdı. Bir diğer tarihçi Howard Jones, darbeyi Başkan Kennedy'nin ana trajedisi olarak adlandırdı. Bu eylem Birleşik Devletler yönetimini Vietnam'a daha sıkı bağlarla bağlayacak bir yola soktu. Saigon'da siyasi karmaşaya sebep olarak komünistlerin devrimci savaşını ilerletti ve birliklerin yurda dönüşüne mani oldu. Kennedy'nin Vietnam mirası o kadar her yöne çekilebilir bir şeydi ki, zafer peşinde koşan yeni liderin ellerinde topyekün bir askeri çatışmaya dönmeye açıktı. Nitekim çok geçmeden Başkan Johnson bir neslin ölümüyle sonuçlanan savaşa Amerika'nın damgasını vurdu. Darbenin akla getirdiği merak uyandırıcı sorulardan biri, darbenin Vietnam'daki Amerikan projesinin kaçınılmaz akıbetine doğru atılmış bir adım mı, yoksa bir dönüm noktası mı olduğudur? Diem ortadan kalktığına göre Birleşik Devletler geniş çaplı sivil bir hükümetin oluşumunu destekleyebilirdi. Bunun yerine diktatörleri iktidarda tutarak savaşı körüklemeye devam etti. New Yorker gazetesi için Vietnam haberlerini yapan Robert Shapland, başka durumda nelerin gerçekleşebileceğini merak etmiş olanlar arasındadır. 1-2 Kasım hükümet darbesini sadece bir darbe olmaktan çıkışı için hep Amerikalıları kısmen sorumlu tutmuşumdur. Meşru bir devrime dönüşmedi ve herhangi bir doğrultudan yoksundu. Amerikalılar sert değişimi desteklemişti. Fakat ne Washington ne de Büyükelçilik halkın demoda değişle kalbini ve aklını fethedecek yeni ve güçlü bir hükümetin kurulmasına yönelik herhangi bir sağlam fikre sahipti. İleride daha büyük bir savaş vardı ve Diem'in düşüşünden sonra Vietnam'dan çekilme ya da daha sıkı bir sivil siyasi yapı ve daha geniş çaplı bir ekonomi kurmaya yardım etme fırsatını kaçırmış olan Birleşik Devletler, gözler önüne serilmekte olan bir trajedi de gitgide daha derine saplandı. Birleşik Devletler'in Vietnam'da son utancını yaşadığı sırada John Foster Dulles çoktan ölmüştü. Ama bu durumda onun da parmağı vardı. Dünya komünizmine dair hatalı görüşünden dolayı 1954 Cenevre müzakeresini reddetmesi trajediyi harekete geçirdi. Biyografilerden birine göre bu bakanlığının en tuhaf icrasıydı. Paris ile Londra'da dehşete sebep oldu ve kamuoyunun Dulles'ı gitgide daha beceriksiz, sezgisel ve soğuk bir savaşçı olarak görmesine yepyeni bir katkıda bulundu. Birleşik Devletler Dulles'ın zorlamasıyla 1956'da Vietnam'ın birleşmesini engellemiş, Diem rejimini benimsemiş ve Güney Vietnam'ı süresiz olarak savunmaya karar vermişti. Bu sorumluluğu Kennedy yönetimine o miras bırakmıştı. Washington'daki liderler zafere ulaşana dek savaşmak istediklerinden Diem Birleşik Devletler için uygun ortak değildi. Bu durum kaçınılmaz şekilde Diem darbesine yol açtı. Amerikalılar Diem'i bu kadar uzun süre himaye edip de bu denli şiddetli şekilde kenara attıktan sonra dünyanın dört bir yanındaki çıkarlarına hesap edilemez hasarlar veren bir savaşın içine gömüldüler. Darbe sonuçta ikisine de felaket getiren bir kucaklaşmayla Birleşik Devletleri Güney Vietnam'a bağladı. Esasında bu Dulles'ın nihai mirasıydı. Kamboçyalı Prens Sihanouk Güneydoğu Asya Savaşı zirvesine ulaşırken Amerikalı dostlarımız dikkate değer organizatörler, fevkalade teknisyenler ve kusursuz askerlerdir yorumunda bulundu. Ancak tartışmasız gerçekçilikleri, çıkarlarına en çok deve kuşu tavrının uyduğunu zannettikleri siyaset dünyasında teklemektedir. 11 Eylül 1973'te Şili'deki darbenin ardından General Augusto Pinochet ile onunla birlikte iktidarı ele geçiren diğer subaylar iktidarlarını sağlama almak için çabucak kolları sıvadılar. Pinochet kısa sürede junta'nın dominant kişisi haline geldi. Rakiplerinden birkaçı beklenmedik şekilde öldü. En dikkat çekici olan Savunma Bakanı General Oscar Bonilla'nın 1975'te bir helikopter kazasında ölmesiydi. Diğerleri erken emekliliği seçtiler. Böylece kuvvetlenen Pinochet kendini junta'nın başkanı, ardından da cumhuriyetin başkanı ilan etti. Pinochet'in darbeden sonraki ilk hamlelerinden biri solcular ile devrilen rejimin diğer destekçilerine ulus çapında bir dizi baskın yapılmasını emretmekti. Bu seferberliğin gerçekleştirilmesindeki haşinlik, tutuklanan on binlerce insan, içinde tutuldukları şartlar ve pek çoğunun bir daha asla görülmediği gerçeği, yıllarca sürecek baskının derecesini gösteriyordu. Rejim çok sayıda solcu liderlerin acele yapılan muhakemeyle idamını emretti. Önemli bir kısmı da Poblacione denilen Allende'ci gecekonduları dayak ve katliam ile silip süpüren askerlerle sağcı eşkıyaların saldırılarında can verdi. 8 Ekim'de Newsweek'te darbeden bu yana Santiago'daki morgların çoğunun kafatası ezilmiş veya kurşunla infaz edilmiş toplam 2796 ceset teslim aldığı haberi çıktı. 4 gün sonra New York Times da ölü sayısını binlerce olarak bildirdi. Allende hükümetinin memurları toplatılıp Şili'nin güneyinin en uç noktasındaki ıssız Dawson adasında bir hapishaneye gönderildiler. Junta ülkenin 800 bin üyeye sahip en büyük işçi federasyonunu lağvetti. Allende'ye destek vermiş olan tüm siyasi partileri yasakladı. Kongrenin belirsiz bir süre için tatilde olduğunu ilan etti. Yüzlerce üniversite profesörünü acele muhakemeyle kovdu. tüm belediye başkanları ve meclis üyelerini görevden aldı ve askeri mahkemelerde temyiz hakkını ortadan kaldıran yeni bir kanun çıkardı. Solcu kitaplar neşe içindeki milisler tarafından şenlik ateşlerinde yakıldı. Allende'nin asi askerler tarafından mı öldürüldüğü yoksa intihar mı ettiği sorusu uzun süre tartışma konusu oldu. Allende sempatizanları onun çatışarak can verdiği hikayesini öne çıkarmaya mecbur hissediyorlardı. Ancak zaman geçip de deliller daha serin kanlı bir şekilde analiz edilince çoğu insan intihar varsayımını kabul eder hale geldi. Allende öldüğünde 65 yaşındaydı. 1042 gün boyunca Şili'nin başkanı olmuştu. Pinochet, Washington ile Santiago arasındaki düşmanlığa kesinlikle katkıda bulunan Amerikan şirketleriyle yaşanan çekişmeleri çözümlemek için hızla harekete geçti. Darbenin üzerinden bir yıl geçmeden hükümet Anaconda Copper'la şirketin nakit olarak 253 milyon dolar ile kamulaştırılmış malları için bono alacağı bir anlaşma yaptığını açıkladı. Kennecott Copper 66.9 milyon dolar aldı. Şili, Şile Telefone Company'deki payına karşılık 125.2 milyon dolar ödeyerek ITT ile de anlaşmaya vardı. Henry Kissinger 1976'da Santiago'ya giderek Amerikan Devletleri Örgütü'ne hitap etti. Konuşmasından önceki gün Pinochet ile gizlice buluşarak, söylevinin formalite icabı insan haklarına birkaç gönderme içermekle beraber Şili'ye yönelik olmadığı konusunda onu temin etti. Benim görüşüm dünyanın dört bir yanındaki sol görüşlü grupların kurbanı olduğunuz ve en büyük günahınızın komünistleşmeye başlamış bir hükümeti devirmek olduğudur dedi Kissinger Pinochet'e. Biz buradaki komünist eğilimli hükümetin azledilişini memnuniyetle karşıladık. Durumunuzu zayıflatmaya niyetimiz yok. Birkaç hafta sonra 21 Eylül 1976'da Şili gizli polisi tarafından örgütlenmiş bir ekip, Allende'nin Birleşik Devletler Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı olmuş olan Orlando Letelier'i Washington'daki DuPont Meydanı'nın yakınından geçerken arabasına bomba atarak öldürdü. Amerikalı yardımcısı Ronnie Moffitt de öldürüldü. Washington'da böyle bir siyasi terör eylemi daha önce hiç gerçekleşmemişti ve Pinochet rejimine karşı uzun ve sert bir suçlama başladı. Letelier cinayetinin aslında Akbaba operasyonu denilen, Şili'nin dışında faaliyet gösteren Pinochet karşıtlarını öldürmeye yönelik geniş bir planın parçası olduğu daha sonra açığa çıktı. Pinochet Şili'de 15 yıl diktatörlük yaptıktan sonra 1988'de Şililere 10 yıl daha iktidarda kalmasını isteyip istemediklerini sorulduğu bir maddeyi anayasa gereği plebisite sundu. Sonuç olumsuzdu. Plebisit ona iktidarda kalmak için yasal bir temel oluşturmak yerine ulus çapında değişim feryatları atılmasına yol açtı. Bunun karşılığında Pinochet'e ordunun iktidarını kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir dizi kanun dayattı ve ardından başkanlık seçimine müsaade etti. Seçimi Hristiyan Demokrat Patricio Aylwin kazandı. Göreve başlama töreninin yapıldığı gün 6 Ocak 1990'da Şili'de yeni bir devir başladı. Hükümetin ilk hareketlerinden biri Ulusal Gerçeklik ve Uzlaşma Kurulu'nu kurmak oldu. Kurul 1991'de uzun ve itinalı bir rapor hazırladı. Rapora göre Şili'nin diktatörlüğe doğru gidişi, ülkenin kendini dünya siyasetine karışmış vaziyette bulmasıyla başlamıştı. 1950'li yıllardan başlamak üzere Şili, Latin Amerika'daki birçok ülke gibi ulusal siyasetinin süper güç boğuşmasına, sözde soğuk savaşa eklenmesine tanık oldu. Halkın Birliği ile Başkan Allende'nin 1970 zaferi, çatışan süper güçlerden biri olan SSCB'nin galibiyeti ve diğerinin Birleşik Devletler'in yenilgisi, hatta ona karşı bir tehlike olarak değerlendirilmişti. Bundan dolayı Birleşik Devletler hemen Şili'nin iç işlerine iki misli müdahale politikası planladı ve yürütmeye girişti. Bu gelişmeler Şili'de 1972'de başlayan yıkıcı ekonomik krizle doğrudan doğruya ilişkilidirler ve 1973'te patlak veren daha büyük krizin ayrılmaz ve çok önemli bir parçasıdır. Şili bir zamanlar Güney Amerika'da sahip olduğu demokrasinin meşalesi rolüne yavaş yavaş geri döndü. Darbe sırasında bombalanarak ağır hasar almış olan La Moneda yıllarında onarıldı. Daha sonra önüne Allende'nin görkemli bir heykeli yerleştirildi. Pinochet 1998 İngiltere'yi ziyaret etmekteyken İspanyol yargıç Baltazar Garzon tarafından çıkarılan bir tevkif müzekkeresiyle gözaltına alındı. Fransa, İsviçre ve Belçika'daki mahkemelerde iadesini talep ettiler. 503 gün Londra civarında bir villada ev hapsinde kaldıktan sonra nihayet İngiliz hükümeti memleketine dönmesine izin verdi. Varışının kısa süre ardından ömür boyu senatör olarak sahip olduğu dokunulmazlık elinden alınarak bir dizi kaçırma, işkence ve cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Washington'da Senato seçilmiş istihbarat komitelerine karşı düzenlenen darbe üzerine etraflı bir soruşturma gerçekleştirdi. CIA'yı Şile hakkında doğru raporlar verdiği için akladı ama bu raporların siyasetçiler tarafından en iyi durumda işlerine geldiği gibi kullanıldığını veya en kötü durumda Birleşik Devletler'in Şili'ye gizli müdahalesine dair kararlar verme vakti geldiğinde görmezden gelindiğini söylüyordu. Allende'nin seçilmesine dair aşırı endişeler temelsizdi. Sovyetlere ait herhangi bir belirgin askeri mevcudiyet tehlikesi yoktu. Allende'nin devriminin ihracı sınırlıydı ve model olarak değeri henüz belirsizdi. Allende diğer Latin Amerikan ülkelerinden gelen eylemci sürgünlere karşı selefinden birazcık daha fazla konukseverdi. Şili'siz milliyetçi bir yol çizmekteydi. Darbeden 31 yıl sonra Şili'de hükümetin atadığı bir heyet, diktatörlük yılları boyunca işkencenin halkı baskı altına tutmaya ve terörize etmeye yönelik bir devlet ilkesi olduğu sonucuna vardı. Askeri yönetim yıllarında işkence görmüş olan 27.255 insanın kimliğini saptadı ve Başkan Ricardo Lagos hepsinin hayat boyu emekli maaşı alacağını ilan etti. Kısa süre sonra bir yargıç, o sırada 89 yaşında olan Pinochet'i adam kaçırma ve cinayet suçlarıyla yargılanacağı günü beklemesi için ev hapsine aldı. Sonra da Şili ordusunun komutanı General Juan Emilio Scheire tarihi önem taşıyan bir itirafta bulundu. Şili ordusu geçmişte gerçekleştirdiği tüm cezalandırılabilir ve ahlaki açıdan kabul edilemez eylemlerin bir kurum olarak sahip olduğu tüm sorumluluğunu zor fakat geri çevrilemez bir kararla kabul etmiştir dedi General Scheire. İnsan haklarının çiğnenmesinin asla ve kimse için ahlaki bir gerekçesi olamaz. Birleşik Devletler müdahale etmeseydi Şili'de neler olurdu? Nixon idaresinin Allende'nin diktatörlük idaresiyle ülkesini Sovyetler Birliği ile ittifaka yönelteceğine dair kabus öngörüsünün gerçekleşme ihtimali vardı. Ama geleneksel olarak muhafazakar olan ordunun gücü ve Allende'nin kendi demokratik sicili göz önünde bulundurulunca bu pek muhtemel değildi. Pinochet'in sonraları engellemek için hareket ettiğini söylediği iç savaş ise daha da uzak bir olasılıktı. Şili uzun zamandır süre gelen siyasi gelenekleri, ülkenin bu bilmecenin içinden daha az şiddet içeren, daha anayasal bir yol izleyerek çıkabileceğini işaret etmektedir. Ne olursa olsun sonraki yıllarda siyasi sebeplerle tutuklanan, işkence gören ve öldürülen insan sayısı kesinlikle çok daha az olurdu. Tarihçi Kenneth Maxwell darbeyle ilgili açığa çıkmış belgelerin incelemesinde olsalar Şilililer kendi köklü sorunlarını çözmeyi akıl edebilirlerdi diye yazmıştır. Allende kendi ağırlığıyla çökebilir, kendi yetersizliğinin kurbanı olabilirdi ve kaybedilmiş bir davanın trajik şehidi haline gelmeyebilirdi. Demokrasisini sil baştan kurmadaki dikkate değer başarısına rağmen Şili hala parçalanmış bir ulus durumundadır. 1973 müdahalesi ve onu takip eden uzun diktatörlük dönemi kolektif belleğini derinden yaralamıştır. Çoğu Amerikalı ve dünyanın dört bir yanındaki başka insanlar gibi çoğu Şilili de nihayetle bunun ilgisi olan herkes için kötü biten Amerikan darbe silsilesinden biri olduğunu düşünür hale geldi. 30 yıl sonra Dışişleri Bakanı Colin Powell, Allende'nin azledilişi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıtla bu fikir birliğini destekledi. Bu Amerikan tarihinin gurur duyduğumuz bir kısmı değildir dedi. İran, Guatemala ve Şili'deki darbelerin birçok ortak yönü vardı. Üç ülkenin hepsi de zengin doğal kaynaklarla kutsanmıştı. Fakat bu kaynaklar yabancıların kontrolündeydi. Milliyetçi önderler onları geri almaya teşebbüs edince Birleşik Devletler o ülkeleri kanlı savaş alanlarına çevirerek karşılık verdi. İran, Guatemala ve Şili Amerikan yörüngesine yeniden sokuldu. Ancak bunun çok sarsıcı bir insani ve toplumsal bedeli oldu. Bazı önemli yönlerden dolayı Güney Vietnam'daki darbe diğer üçünden farklıydı. Birleşik Devletler'in kuramsal bir tehlikeyle yüz yüze geldiği bir ülkede değil, savaşmakta olduğu bir ülkede gerçekleştirildi. Büyük bir doğal kaynağın kontrolü elden gitmek üzere değildi. En dokunaklısı ise Vietnam'daki harekatın, Birleşik Devletler'in düşman olarak algıladığı bir lideri değil, bir dostu alaşağı ettiği tek durum oluşuydu. Soğuk Savaş devrinin gizli darbeleri 1900 yılı civarındaki dönemde, Birleşik Devletler'in başları azletmek için kullandığı istila ve yönetim ihtilallerden oldukça farklı şekilde gerçekleştirildiler. Ancak harekete geçiren şey hep aynıydı. Birleşik Devletler'in hükümetini devirdiği her ülke, Amerikalıların istediği bir şeye, çoğu vakada kıymetli bir doğal kaynağa, geniş bir tüketici pazarına veya başka bir yerdeki kaynaklara ve pazarlara erişim sağlayacak stratejik bir konuma sahipti. Amerikan emperyalizminin ilk patlamasında olduğu kadar, Soğuk Savaş sırasında da güçlü şirketlerin Birleşik Devletler'in yurt dışı müdahalelerinde parmakları vardı. Ancak onların etkisi tek başına yeterli değildi. Amerikalılar sadece ekonomik çıkarları ideolojik çıkarlarıyla uyuştuğu zamanlarda hükümetleri devirdiler. Hawaii, Küba, Porto Rico, Filipinler, Nikaragua ve Honduras'ta Amerikan ideolojisi Hristiyanlığın ilerlemesi ve aşikar kadere yönelikti. 10 yıllar sonra İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'de ise ideoloji antikomünizmdi. İki devirde de Amerikalılar iyinin kuvvetlerini adaletsizliğin üzerine sürmelerinin hakları ve hatta tarihsel mecburiyetleri olduğuna inandırıldılar. Bizler için dünyada iki tür insan vardır diye öne sürdü John Foster Dulles bir defasında. Hristiyan olup serbest girişimi destekleyenler vardır, bir de diğerleri. Dulles Benjamin Harrison'dan Richard Nixon'a Amerikalı liderlerin adına konuşmuştu. Hepsi Birleşik Devletler dış politikasının iki hedefinin olması gerektiğine inanıyordu. Hem siyasi hem de ticari sebepler için stratejik üstünlük kurmak ve bir ideolojiyi empoze, müdafaa veya teşvik etmek. Yok etmek için işaretledikleri rejimler hem ekonomik hem de ideolojik olarak düşman diye algıladıklarıydı. Eğer Beyaz Saray sürü psikolojisi ya da ortak düşünceye böyle eğilimli olmasaydı, bu darbeler hiç başlatılmayabilir, hem dört ulusun hem de Birleşik Devletler'in maruz kaldığı büyük tahrip engellenebilirdi. Her vakada Birleşik Devletler'in başkanı ile bir iki kıdemli danışman belli bir hükümetin devrilmesini istediklerini net olarak belirttiler. Kararlılıkları izleyen olayların gidişatını belirledi. Harekatın detaylarıyla ilgili danışmanların ve plancıların yaşadığı anlaşmazlıklar, belirli bir hükümeti devirmenin iyi bir fikir olup olmadığına dair daha büyük, çaplı soruya gelindiğinde çok ender olarak yaşandı. Herkes koşulan sınırlar içerisinde düşünüp konuştu. Kimse darbe planlarının yola çıktığı dayanak noktasını sorgulamadı. İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili ya Kremlin'in aletleriydi ya da yakın zamanda Sovyet kontrolüne girme tehlikesi altındaydılar. En kolay yol düşünce tembelliğinin en aşırı biçimi buydu. Kalkınmakta olan ülkelerde milliyetçiliğin yükselişi karmaşık bir fenomendi. Çeşitli nedenleri vardı ve Amerikalıların bununla başa çıkmak için gelişmiş, uzun vadeli bir strateji planlayabilmeleri zorlayıcı ve güç olurdu. Milliyetçiliği komünist saldırganlığı maskeli bir biçimi olarak sınıflandırmak ve başını kaldırdığı yerde ezmek çok daha basitti. John Foster Dulles gibi soğuk savaş müdahalelerini yönetenler hayatlarını Amerikan şirketlerinin kuvvetine hizmet etmeye adamışlardı. Diğerlerinin ise mesela Henry Kissinger'ın iş hayatına özel bir ilgisi yoktu ve hatta ona küçümsemeyle yaklaşıyorlardı. Yine de hepsi sadece kötü niyetli rejimlerin yabancı şirketleri kısıtlamaya veya ulusallaştırmaya yelteneceğine inanmaktaydılar. Muhammed Musaddık, Jacobo Arbenz ve Salvador Allende'nin devrilmesini en başta büyük şirketlerin başkanları istedi. Onları alaşağı etmek için başka sebepleri de olan Washington'daki liderleri ikna ettiler. Vakaların hepsinde de hükümet başka sebeplerle önceden oluşturulmuş gösteriyi gerçekleştirmek üzere müdahalede bulundu. İdeoloji ve ekonomik çıkarlar birbirine dolanmış olarak Birleşik Devletler'in müdahalelerine sebep oldular. İran, Guatemala, Güney Vietnam ve Şili'nin hükümetlerine karşı gizli entrikalar planlayan, onaylayan ve yürüten Amerikalılar, onların muazzam zaferler olduğuna inandılar. Tarihsel perspektiften bakılınca ise böyle gözükmemektedirler. Dört ülkede de artan baskılara ve azalan özgürlüklere sebep oldular. Sınırlarının ötesinde de derin etkileri oldu. Dünyayı kutuplaştırıp barışçıl değişim olasılıklarını engelleyerek soğuk savaşı yoğunlaştırdılar ve uzattılar. Amerikalıların CIA'ya olan inancını baltalayarak ajansın etkinliğini azalttılar. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, Birleşik Devletler'in iki yüzlü bir ulus olduğu ve kendi menfaati uğruna zor kullanarak yeşermeye başlayan demokrasileri zalim diktatörlüklerle değiştirdiği sonucuna vardı. 1973'te Şili'de Birleşik Devletler Büyükelçisi olan Nathaniel Davis darbenin ardından, yakın zamana kadar Amerikan dış politikasının ahlaki açıdan sağlamlığa kavuştuğu düşünülmüştü diye yazdı. Ardından 1953'te İran'la, 1954'te Guatemala'yla ve Vietnam'la başlamak üzere bir dizi sarsıntı yaşandı. Şili'nin öyküsü itibarımızı kaybetmemizde bir diğer darbe olmuştur. Bölüm 9. Mezarlık kokusu ile ilgili notlar. Phillips'e başkanın emrinin ne olduğunu anlaması söylenir. Phillips David A. The Night Watch, 25 Years of Peculiar Service. New York Athenaeum, 1977, sayfa 222-223. Suçlananlar üzerine Goldwater. Jeffries Jones Rodri. The CIA and American Democracy, New Haven, Yale University, 1989, sayfa 248. Kremlin üzerine Purifoy, Eisenhower, Dwight D. Mandate for Change, The White House Years, 1953-1956. Garden City, New York, Doubleday, 1963, sayfa 424. Corey'nin Allende iktidara gelirken gönderdiği telgraf, New York Times, 13 Eylül, 1998. Güneyden önemli bir şey gelmez. Hersh Seymour, The Price of Power, Kissinger in the Nixon White House, New York Summit, 1983, sayfa 263. Temel reformlar üzerine Douglas, Bill James A., The Eagle and the Lion, The Tragedy of American-Iranian Relations, New Haven, Yale University Press, 1988, sayfa 94. Dallas eski hukuk şirketini tutar. Lisagor, Nancy ve Frank Lipsius, A Law Unto Itself, The Untold Story of the Law Firm Sullivan and Cromwell, New York, William Morrow, 1988, sayfa 210. Ajax operasyonu Birleşik Devletleri özel bir ilişki içine soktu. Bill, sayfa 94. CIA radikal değişiklik olmayacağını tahmin eder. Sick, Gary, All Fall Down, America's Tragic Encounter with Iran, New York Penguin, 1986, sayfa 92. Carter, Şah'a kadeh kaldırır. Washington Post, 18 Kasım 1977. Militan rehin alma eylemini açıklar. Zahrani Mustafa T. The Coup That Changed the Middle East, Mossadegh vs. the CIA in Retrospect, World Policy Journal, 2002 yazı. İran olgun bir demokrasi olacak, Zahrani. Reformlar soğuk savaş lügatına çevrilemez, Immerman Richard. The CIA in Guatemala, The Foreign Policy of Intervention, Austin University of Texas Press, 1982, sayfa 186. CIA'in bağımsız tarihçisinin incelemesi, Colter, Nick, Secret History, The CIA's Classified Account of Its Operations in Guatemala, 1952-1954, Stanford, California, Stanford University Press, 1999, sayfa 89. Guevara, Guatemala'daki olaylardan etkilenir. Immerman, sayfa 186-196, Lahora Cultural, Guatemala City, 26 Haziran 2004. Clinton baskıya verilen desteğin yanlış olduğunu söyler. Washington Post, 11 Mart 1999. Tyler, Lansdale ve Colby darbeden dolayı pişmanlık duyarlar. Jones Howard, Death of a Generation, How the Assassins of Diem and JFK Prolonged the Vietnam War, Oxford, Oxford University Press, 2003, sayfa 428. Arkasında kimse yoktu. Hammer, Alan J. A Death in November, America in Vietnam, 1963. New York E.P. Dutton, 1987, sayfa 185. Onun ölümünde parmağımız vardı. Hammer, sayfa 309. Amerika'nın sorumluluğu Birleşik Devletler liderlerinin aklından çıkmadı. Carnot Stanley, Vietnam, A History, New York Viking, 1983, sayfa 278. Kennedy'nin ana trajedisi, Jones, sayfa 456. Chaplin Amerikalıları sorumlu tutar. Maitland, Terence ve Stephen Weiss, The Vietnam Experience, Raising the Stakes, Boston, Boston Publishing, 1982, sayfa 89. Dallas'ın en tuhaf icrası, Drummond, Roscoe ve Gaston Comblanz, Duel at the Brink, John Foster Dulles, Command of American Power, Garden City, New York, Doubleday, 1960, sayfa 120. Amerikalılar üzerine Sihanouk, New York Times, 9 Eylül 1964. Kissinger, Pinochet'e solcu grupların kurbanı olduğunu söyler. Rogers, William D. ve Maxwell Kenneth, Fleeing the Chilean Group, The Debate Over U.S. Complicity, Foreign Affairs, Ocak-Şubat 2004. En uçtaki endişeler temelsizdi. ABD Senatosu, Covert Action, sayfa 28. Şilililer akıl edebilirlerdi. Maxwell Kenneth, The Other 9/11, The United States and Sheila, 1973, Foreign Affairs, Kasım-Aralık 2003. Gurur duyduğumuz bir kısmı değildir. Washington Post, 21 Şubat 2003. İki tür insan, Dallas Sözel Tarih Projesi, Princeton Üniversitesi, Fransa Eski Başbakanı Christian Pinault ile röportaj. Morgan Roger, The United States and West Germany 1945-1973. A Study in Alliance Politics'te alıntılandığı üzere Londra Oxford University Press 1974 sayfa 54. İtibarımızı kaybetmemiz Davis Nathaniel, The Last Two Years of Salvador Allende. Ithaca, New York Cornell University Press 1985 sayfa 11. 21. ayrımın sonu sayfa 286.